Spor daima. Spor daima.
Yıl 1982, henüz 14 yaşındayım. O dönem öyle bir futbol tutkusu var ki içimde, hani kelimeler kifayetsiz. Aynı yıl Dünya Kupası İspanya'da, televizyon yayınlarının siyah beyaz, fakat TRT kimi programları çoktan renkli vermeye başladı. Şimdiki nesle garip gelebilir ama renkli televizyon o dönemde ciddi bir ayrıcalık. Gel gör ki çağın son teknolojisi daha bizim evde yok. Kupa öncesi herkesin dilinde tek bir isim var. Diego Armando Maradona. Bütün gazeteler manşetlerinde onun fotoğraflarıyla çıkıyor. Zaten yeteneğinin Pele ile kıyaslandığını duymak bile şaşırtıcı. Futbol otoriteleri dünyanın en iyi oyuncusunu izlemeye hazır olun diyerek adeta bas bas bağırıyorlar. Yahu kim bu adam? Neyse diyorum, kupa bu düğümü nasıl olsa çözer. Ve nihayet 1982 Dünya Kupası başlıyor. Açılış maçı birazdan Arjantin'le Belçika arasında. Bütün dünya bu maça kilitlenmiş durumda. Milli marşların söylendiği anlarda nihayet Maradona'yı ilk kez bir canlı yayında görüyorum. Fakat hiç de beklediğim gibi değil. Boyu gerçekten çok kısa, fakat adamdan tek kelimeyle sağlık fışkırıyor. O gece Belçika maçı sürpriz biçimde 1-0 alıyor. Güzel hareketler izlememize rağmen bende ciddi bir hayal kırıklığı var. Hani en iyi Maradona'ydı? Benzer cümleleri maçı anlatan spiker de söylüyor. Maradona bu akşam beklenen futbolunu sergileyemedi. Daha sonra kupanın favorisi Brezilya ve Arjantin ikinci turda eşleşiyorlar. Elbette yine televizyon karşısındayım. Maçın başlamasıyla birlikte top bir Zico bir Maradona arasında gidip geliyor. Sonuç Brezilya 3, Arjantin 1. Ne ararsan var türünde bir maç izliyoruz. Örneğin bütün dünyanın yeteneklerine odaklandığı Maradona bu maçta bir de kırmızı kart görüyor. Her halinden ciddi bir mental çöküş yaşadığına emin olduğum bu yeteneği sahadan ayrıldığı anlarda ibretle izliyorum, gepgenç bir futbol sever olarak. 4 yıl sonra Dünya Kupası, bu kez Meksika'da. Artık bizim evde de renkli televizyon var çok şükür. 1986 tam anlamıyla bir Maradona yılı oluyor. İnanmak belki zor ama bu kupayı neredeyse tek başına kazanıyor Maradona. Sonrasında gelişen inanılmaz kariyerini zaten herkes az çok bilecek, öğrenecek. Fakat 25 Kasım 2020 olduğunda aynı masalın finali, onun kariyerini birebir izleyenler için adeta bir yıkım oluyor. 1982 yazında tanıdığımız bu adam benim de çocukluk ve gençlik günlerimin futbol kahramanıydı. Yeteneği ise ona verilmiş bir tür ceza gibiydi sanki. Çünkü her dahi gibi o da gereğinden fazla iyiydi. Bu yüzden hayatı neredeyse aynı cezanın faturasını ödemekle geçti. Fakat sanılanın aksine o da senin benim gibiydi aslında. Şöhretinin onu nasıl ezdiğine şahit olduğumuzda biraz anlamıştık bunu. Böyle bir yeteneği yıllarca her dönemin farklı isimleriyle kıyaslamak da gereksiz bir çabaydı. Çünkü sınırsız doğaçlamalarının patenti sadece ona, Maradona'ya aitti. Ve ben tam 38 yıl sonra bugün, onun hala izlendiği anda herkesi aynı oranda heyecanlandıran, şaşırtan ve kendine hayran bırakan bir film ya da şarkı olduğuna inanırım. Çünkü inanın bana, futbol topuna son 40 yılda hiçbir oyuncu onun kadar estetik dokunamadı. Efendim merhaba, Özkan Pekesi'nin cümleleriyle selamladık sizleri Spor Daima'da. Spor Daima ekibi, sevgili Eda Kotanoğlu, programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Ören ve ana kumandada sevgili Tolga Kökten. Tam karşımızda da, telefon hattımızda da iki değerli isim var. Biri İzmir Bakırçay Üniversitesi hocası, sosyoloji bölümü, öğretim üyesi ve aynı zamanda spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Diğeri de Spor Daima programının daimi konuğu, az önce sizinle paylaştığım cümlelerin de yazarı sevgili Özkan Pekesen. Öncelikle daha uzaklarda olan sevgili hocama bir merhaba demek istiyorum ben yayının ilk dakikalarında. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
Gayet iyiyiz hocam. Sevgili Tolga, senin sesini biraz daha yükseltirse daha da iyi olacağım ben. Bir arada kopukluk oldu, bir iki haftanın ardından yine birlikteyiz sevgili hocam. Özkan da şu anda telefon hattında. İstersen daha önceki programlarda da yaptığımız gibi Özkan'ın metni üzerinden cümlelerini alalım senden.
Yani şöyle, en son da söylemiş olduğunuz cümle benim açımdan çok vurucu bir cümle. Çünkü son 40 yılda onun kadar estetik bu futbol topuna vuran kimse olmadı cümlesi aslında pek çok şeyi belirliyor. Çünkü ben şöyle düşünüyorum, yani 1990'ların başı biliyorsunuz endüstriyel futbol dediğimiz olgunun yavaş yavaş hayatımızın içine girdiği dönem oluyor. Maradona tam bu noktada artık yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Yani Maradona aslında dünya futbol tarihinde bizim o endüstriyel futbol öncesinde kalan ama orada kalmış olmasına rağmen de hayatımıza her dönem bir şekilde sirayet eden bir figür. O yüzden de 25 Kasım tarihinde hayata veda ettiğinde bu kadar çok, dünyanın bu kadar farklı ülkesinde ses getirebilmesi bence tesadüf değil. Yani şöyle iddialı bir cümle kurabilirim. Biliyorsunuz ben pek öyle iddialı cümleler kuran bir adam değilim ama evet. Şunu söyleyeyim. Yani dünya tarihinde herhalde başka hiçbir sporcuya atfedilmeyecek bir takım özelliklerin sahibi olma vasfı Maradona'da vardı. Ve bunu Maradona hakikaten üzerinde zaman zaman Özkan Bey'in hazırladığı o metindeki gibi bazen ceza olarak taşıdı, bazen de çok güzel bir şekilde yansıttı. Muhtemelen başka hiçbir sporcu onun gibi anılmayacak.
Çok doğru hocam. Ben de şunu söyleyecektim hemen sana. Yine sosyologluğunu konuşturdun diyecektim. Çünkü çok önemli bir vurgu yaptın ilk cümlelerinde. O seyir zevki olan futboldan daha mekanik bir futbola geçişin tam bir ortasında yer alan son Mohikan'dı belki, değil mi Maradona?
Tam da bu. Çünkü Maradona ile beraber, yani Maradona'da insanların bu kadar çok kendisine sıcak gelmesine yol açan şeylerden bir tanesi hem futbolculuğu, o Özkan Bey'in metnindeki o estetik vuruş, oyun tarzı, ama bir taraftan da insanlara temas edebilmesi. Yani bugünkü yıldızlar üzerinden bahsettiğimizde Messi'si, Ronaldo'su, pek çok isim sayarız ama evet, onların hiçbirisi mesela Maradona'nın yapmış olduğu, işte hayat hikayesinde pek çok şey ortaya çıktı. Hı hı. Napoli'ye geldiği dönemde bir tabii, toprak sahaya gidip ameliyat olması gereken bir çocuk için toprak sahada, çamur içerisinde maç yapabilme lüksüne sahip değiller. Yani yapamazlar. Yani
ve kimselerden destek görmediği halde Maradona öyle mi yapıyorsunuz? O zaman ben gidiyorum, ekibimi topluyorum deyip bunu yapmış. Çok sahici bir karakterden söz ediyoruz değil mi hocam?
Tam da bu, böyle bir karakter. Çünkü öyle olduğu için de zaten insanlara dokunabilen bir karakter. Evet, yani evet. Belki de şunun altını çizmek lazım. Yani bugün sizin de az önce söylemiş olduğunuz mekanikleşen ve giderek seyir zevkinden uzaklaşan futbolun o günlerini daha çok özlediğimiz için de bize çok yakın geliyor. Ve insanlar Maradona'da kendisini bulabildikleri için Ve tabii Maradona aynı zamanda sistemle de kavga eden bir figür. Bir de tabii, işin öyle bir boyutu da tabii var. Yani Pele Maradona ayrımında Pele sistemin yanında yer alırken Maradona sistemin karşısında yer alan, FIFA'yı eleştirdiği için de zaman içerisinde dışarı atılma konusunda bu kadar çok gayret gösterilen bir figür, figür oldu. Yani işin bir de öyle bir boyutu var.
Çok doğru.
Yani
çok doğru.
Bizi dinleyenlere şu örneği vereyim. Ben Özkan Bey de birazdan muhtemelen söyleyecektir. 1994 Dünya Kupası'ndaki o sahanın içerisine hemşirenin girmesi ve elinden tutarak doping kontrolüne götürme sahnesini başka bir sporcu da hatırlamıyorum.
Çok doğru. O zaman hocam bir Özkan'a da merhaba diyelim.
Tabii tabii.
Sen
tabii
de gerekli gördüğün yerlerde yine söze gir, topa gir.
Tamamdır, Özkan, tamamdır.
Özkan merhaba.
Merhaba, Ahmet Hocam'a da merhabalar diyorum.
Merhaba Özkan Bey.
Yine senin cümlelerinle başladık sevgili Özkan. Teşekkür ediyoruz kaleme aldıkların için. Hocam önemli bir yeri yakaladı. Ben de okurken oradan devam edelim istemiştim. Hiç konuşmadığımız halde program öncesinde Ahmet Talimciler Hocam'la, o da oraya vurgu yaptı. Hani bu sen de onu çok öne çıkarmışsın, çok doğru bir şekilde tam finalde yetenekleri, meziyetleri adeta bir ceza gibi ona geri döndü hayatı boyunca diyorsun. Senin gözlemlerin neler? Genç bir adamken bunları izliyorsun. Sonrasında işte ciddi manada profesyonel futbolculuk hayatın var. Milli oyunculuğun var. Antrenörlük dönemin var. Sende çağrışımlar neler? Hocamın söylediklerinin üzerine neler eklersin?
Şimdi hemen şunu söylemek gerekiyor. Hani hepiniz bilirsiniz ya, bir takım listeler yapılır. Denir ki işte dünyanın en iyi 50 oyuncusu. Böyle şeylerle çok sık karşılaşırız. Hı hı. İşte her oyuncu kendi ülkesinde bir takım bir figür, futbol figürü, bir ikonu haline dönüşebilir. Şimdi fakat dünyada öyle bir dönem yaşandı ki bu dönem tam anlamıyla bir peri masalıydı. Ve tekrar yaşanması da zaten mümkün değil. Peki bu neydi? 1980'li yılların İtalyan Ligi'ydi. Biraz önce bahsettiğim o 50, en iyi 50 oyuncu listesinden belki de 30 tanesinin bizzat oynadığı bir ligdi. Örneğin siz Inter'le oynadığınız zaman karşınıza Mateus Klinsmann, Brigel diyorum, affedersiniz, Klinsmann çıkabiliyordu. Efendim Milan'la oynadığınız zaman Hatay veya Wilkins çıkıyordu. Efendim Udinese ile oynadığınız zaman Zico vardı karşınızda. Juventus'la oynadığınız zaman işte Boniek vardı, Platini vardı. O kadar çok oyuncu vardı ki birçok takım kendisi, yani mesela bugün bir Barcelona, Espanyol'la futbol oynadığı zaman kendi liginde Espanyol'un bir kadrosu var. Çok şey beklemiyorsunuz ama 80'lerin İtalya'sında her takımın çok ciddi silahları vardı. Bakın diyorum, dünya futbolunda yer etmiş belki 50 oyuncunun 30'unun bizzat oynadığı liglerdi. 84-90 arasında. Sadece Milan'la bile karşılaştığınız zaman Van Basten'le, Rijkaard'la falan mücadele etmek durumundaydınız. Şimdi böylesi birlikte bütün herkesin, bütün en önemli oyuncuların yan yana gelebildiği böyle destansı birlikte İki sene şampiyon olabildi ve gerçekten burada bu kabiliyetini burada kanıtladı diyebilirim. Yani öyle bir sınava tabi tutuldu ki, kendisi de öyle bir sınava gireceğini zaten bilmiyordu ama bir şekilde orada kendini buldu ve çok ciddi, çok büyük engellerin üzerinden geçti. Mesela Zico Udinese'ye gittiği zaman bunu çoğu zaman yazıldı, çizildi. Udinese bir şehir, normal bir şehirken İşte çok yıldızlı otellerin olduğu bir şehre dönüşmüştü. Bakın orada yarattığı etki buydu, hı hı, Zico'nun. Ama bu kadar etki yaratmış oyuncuların bile hepsinin üzerine çıkabilen, bunun yanında 80'lerde yine işte Dünya Kupası'nı, metinde de belirttiğim gibi bu çok iddialı bir cümle gibi gelebilir ama hani tekrar tekrar izlediğimiz zaman da net olarak görürüz, tek başına alabilen, ki futbol bir takım oyunudur, takım oyununa kafa tutacak bir performansı var. Ve onu izlerken bizdeki birinci konuşuydu. Ciddi bir merak uyandırıyordu kişide. Sanki bütün sahanın içinde bulunan oyuncular birer figüran, sahanın yıldızı oydu. Topu ayağına aldığı andan itibaren ne yapacağını asla tahmin edemiyordu. Dolayısıyla öyle şeyler yapıyordu ki, mesela arkadaşı vardır Valdano, o da, hı-hı, çok ünlü bir oyuncudur. Hani bu Cruyff programında bahsettiğimiz,
evet,
Valdano,
evet, evet,
Cruyff'la konuşan, aynen şu cümleyi kuruyor. Diyor ki bir maçta daha önce görmediğimiz en az 10 hareketi yapıyordu. Abartmıyorum. Bakın bu çok enteresan bir şey. Bir başka arkadaşı ise diyor ki Maradona'yı insanlar bu inanılmaz kariyerine rağmen izlemediler. Hemen şöyle bir soru geliyor devamında. Nasıl olur, İngiltere'ye atılan goller, işte bir sürü bir kariyer var. O da diyor ki antrenmanda herhangi bir maçın stresinin dışında tamamen kendi doğaçlamalarını yaparken onu izlediğiniz zaman hakikaten artık yani ne diyeceğinizi şaşırıyordunuz. Hatta yaptığı kimi hareketleri Maradona'ya biz çok gülerdik diyorlar. Çünkü onun yaptığı hareketleri acaba biz de yapabilir miyiz dediğimiz andan itibaren çok komik durumlara düşüyorduk ve bizim aslında o bir yandan da bir mizah da kaynağımızdı. Öyle bir yetenek vardı ki orada bahsettiğim bir şarkıya da filme benzetmemin temel sebebi de şudur. Bir filmi izleyebiliriz, hepimiz ayrı yorumlar yapabiliriz. Ama bütün dünya onun yetenekleri karşısında hakikaten pes dedi ve çok şaşırdı. Hani yakınlarda biri söyledi ama tam olarak hatırlamıyorum kimi söylediğini. Futbolun öznesi özdü.
Evet, çok doğru.
Özkan, böyle bir cümle kuruldu.
Özkan, yine senin çıkardığın notlardan dinleyicilerimize çok kısa bilgileri paylaşıp hemen Ahmet Hocam'a döneceğim. Ama sen de gerekli gördüğün yerlerde gir. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız, Memleketim FM'desiniz ve Spor Daima programında Diego Armando Maradona'yı anıyoruz ki programımıza aşina olanlarınız bilirler. Biz çok futbola ağırlıklı zaman ayırmamayı, sporun diğer dallarını öne çıkarmayı yeğliyoruz bu programda. Fakat Armando Maradona bir dakika dedi ve gündemi tekrar oluşturdu. Çünkü hakikaten geride kalan 20 dakikada da konuştuğumuz gibi her manasıyla farklı bir figür. Kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys'ta oynamış bir futbolcu Maradona. Arjantin adına 91 milli maça çıkıyor, 34 golü var. 4 FIFA Dünya Kupası turnuvasında oynuyor. Kaptanlık yaptığı 86 Dünya Kupası'nda Arjantin Batı Almanya'yı finalde 3-2 yeniyor ve kupayı kazanıyor. Aynı yıl Altın Top ödülünü alıyor Maradona ve yine bu turnuvada çeyrek finalde İngiltere'ye 2 gol atarak tarihe geçiyor. İlk gole Tanrı'nın eli diyor. İkinci gol ise bambaşka bir mucize sevgili dinleyiciler. 60 metre topu sürüyor ve İngiliz oyuncuları hakikaten bir sağa bir sola sürklese ederek kaleye kadar gidip golü atıyor. Ben burada bir virgül koyacağım, hemen Ahmet Hocam'a döneceğim. Hocam, biz yaş itibariyle Özkan, sen, ben bu maçı televizyondan canlı izlemiş az sayıdaki insanlardanız artık. Yani hepimiz 50 evet, bandındayız. Evet. Hatırlıyor musun o golü?
Çok çok iyi hatırlıyorum. Yani o golü her seyrettiğimde zaten müthiş bir söylemem lazım. Çünkü yani futbola dair, yani futbolu seven herkes açısından o gol dünya futbol tarihinin en güzel gollerinden bir tanesi ki zaten 20. yüzyılda atılan Dünya Kupası evet, tarihi içerisinde atılan en güzel gol seçildi.
Nerede izlemiştin hocam o golü? Evde miydin? Ben örneğin evde, üniversite öğrencisiydim. Evde, finallere evde hazırlanırken evde, İstanbul Üsküdar'da bir kahvehanede izlemiştim.
Evde izlemiştim ve çok çok etkilenmiştim. Yani önce o Tanrı'nın eli golü geldi. O çok tartışma.
Evet.
Ki orada da şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Yani şimdi futbolun bambaşka bir şekilde oynandığı gerçeğini bizi dinleyenlere hatırlatmak lazım. Yani özellikle bu VAR sistemi devreye girdikten sonra çekimler ve işte hakemlerin birbiriyle irtibatı devreye girdikten sonra durum değişti tabii ki. Ama o dönemde yani teknoloji yok ve ilk çekimde yani gösterilen ilk çekimde baktığınızda normalde Maradona'nın kafayla vurduğunu hissedebiliyorsunuz.
Tabii.
Ama başka bir taraftan bir çekim var ki oradan çekildiğinde hakikaten elle dokunduğunu görüyorsunuz ama orta hakemin durduğu yer bunu görebilme şansı yok ve yan hakem de orta sahaya doğru koşturmaya başlayınca orta hakem golü veriyor ve zaten oradan sonra da çok eleştiriliyor. Yani nasıl böyle bir golü verdin diye bayağı uzunca sürüyor oradaki itirazlar, seyredenler onu görecek ama tam 4 dakika sonra gerçekten dünya futbol tarihinin en güzel gollerinden bir tanesi. İşte 60 metre topu sürerek attığı bir gol var. Ve hakikaten Özkan Bey'in söylemiş olduğu o tek başına kazanma, ben de katılıyorum. Yani var tabii ki, yani Arjantin milli takımında o dönemde iyi futbolcular gerçekten var. Ama Maradona'yı çıkartırsak o takımın şampiyon olabilmesi mümkün değil. Tabii. Yani tek başına bunu gerçekleştiren bir kişiden söz ediyoruz. Aynı zamanda şunu da ekleyeyim.
Lütfen.
Yani az önce Özkan Bey'in vermiş olduğu örnek, antrenmanlarla ilgili örnek, bir görsel var. Bizi dinleyenler oradan görebilirler. Yani pek çok Maradona ile ilgili görseller bu dönemde paylaşıldı. İnternet üzerinden bakabilirler. Life is Life şarkısı eşliğinde sahnesi var Maradona'nın. Evet. Yani bir taraftan ısınıyor, bir taraftan oynuyor, bir taraftan toplu hareketler yapıyor. Yani topun ayağına bu kadar, kafasına bu kadar yakışması, bu kadar onunla özdeşleşmesi gerçekten müthiş bir şey. Ve bunu orada görebiliyorsunuz. Yani
hocam,
o hareketlerde görebiliyorsunuz.
Türkçedeki o güzel tabirle çok hınzır bir tarafı da vardı değil mi Maradona'nın?
Kesinlikle var ve yani orada da zaten o hareketlerde de onu hissediyorsunuz. Yani kendisini ortaya koyuyor. Konuşmanın başında da dile getirmiş olduğumuz gibi zaten böyle olduğu için de çok seviliyor. Yani her an her şeyi yapabilen bir adam var karşımızda. Yani bunu yapıyordu ve Maradona'yı çok özgür kılan noktalardan bir tanesi şuydu. Maradona futbol hayatı bittikten sonra da spor dünyasının içinde, toplumsal hayatın içinde olan bir figür olmayı başardığı için de ilgi ona yönelik olan, yani kameraların ilgisi, projeksiyonların ilgisi hiç ortadan kalkmadı. Yani bunu da başarabildi. Bir popüler kültür figürü haline de dönüştü. Böyle olduğu için de işte 2018 Dünya Kupası'ndaki hareketleri nereye giderse hep ilgi üzerindeydi Maradona'nın. Yani o yüzden diyorum bu kolay kolay dünya spor tarihinde bir başka sporcuya nasip olabilecek bir durum değil.
Bir sempatiklik değil, bir zenginlik değil. Hocam tam senin alanın, genç kuşaklar bunu da bilmezler. İngiltere-Arjantin maçını bu kadar iddialı kılan bir başka gerçeklik de Falkland gerginliğidir biliyorsun.
Doğru.
Yani adeta orada onuru kırılan Arjantin'in de rövanşını sahada Tanrı'nın eliyle ve 60 metre o topu sürükleyerek attığı golle almıştır. Bu da çok tarihin manidar dönemlerinden biri gelir bana. Ne dersin?
Burada da kesinlikle haklısınız Murat Bey. Orada şöyle bir durum da söz konusudur. Yani Falkland Adası Arjantin'in burnunun dibinde olan adalar. İngiltere çok uzak bir yerdeki adalarla ilgili olarak Arjantin'le yaşadığı bu gerilim sonrasında olaylar epey büyür. Bir takım askeri müdahaleler gerçekleşir. Ve o sırada şöyle bir bilgiyi de vermek gerekiyor. Yani Arjantin Fransa'dan, Almanya'dan, çeşitli ülkelerden füzeler alır ama bunların işte anahtarları verilmez. O dönemde İngiliz gazetelerine şey yansır. Tanrı'nın yardımıyla, Tanrı'nın eliyle bu işi hallettik gibisinden başlıklar atılır. Ardından Maradona o golü attıktan sonra Tanrı'nın eline biraz da o gönderme de vardır orada.
Tabii,
yani
tabii.
O İngilizlerin o Falkland Adaları savaşı sırasındaki olup bitenlere yönelik tavrına bir gönderme de söz konusudur. Ama aynı zamanda hep açıklamasını da dikkati çekmek lazım. Yani biz o karşılaşmayı sadece bir futbol maçı olarak çıkmadık. Evet. Aynı zamanda o yaşananın bir hesaplaşması. Yani bunun karşısında biz de varız. Bakın size gereken cevabı vermek için de çıktıklarını belirtiyor ki bu da onu başka bir yere koyuyor.
Hocam çok kısa bir soru daha sorayım, sonra Özkan'a dönelim. Çünkü gözümde saatte süre, her ikiniz de böyle yayında olduğu zaman yani tadından yenmiyor sohbetin ama bir taraftan da saatle çarpışıyoruz. Ben tamam. De Maradona'nın ölümünün ardından yazdığım bir kısa yazıda Maradona ile Muhammed Ali'yi özdeşleştirdim. Bilmiyorum sana doğru geliyor mu böyle bir özdeşleştirme? Neler dersin?
Yani bu özdeşleştirme aslında doğru bir özdeşleştirme. Çünkü her ikisi de hayatları boyunca ortaya koyduklarıyla, yani Muhammed Ali'yi düşündüğümüzde o Vietnam Savaşı'na gitmeyerek başlayan ve oradan sonraki açıklamaları boyunca sürdürdüğü o tavrıyla gerçekten dünya üzerindeki pek çok insanın kendisine örnek aldığı bir kişiliğe dönüştü. Maradona'ya da baktığınızda o sistemle olan çekişmesi, FIFA ile ilgili, yeri geldiğinde Papa ile, yeri geldiğinde dünya futbolunun önde gelen ülkeleriyle sürekli olarak bunu yaptı. İşte yani koluna Guevara dövmesi yaptırması, işte Fidel Castro ile olan dostluğu, Latin Amerika'daki pek çok ülkenin onunla yatıp kalkması, bu tesadüf değildi. Tabii burada şeyi de hatırlatalım, yani özellikle Latin Amerika'da İspanyolcanın ağırlıklı olmasının büyük bir etkisi var.
Tabii.
Burada bunun da önemli etkisi var ama Latin Amerika'yı değil, dünyanın öbür ucundaki insanların bile Maradona'yı bu kadar çok bağrına basmasının arkasında o bir anlamda ezilenlerin yanında durmasının çok büyük bir etkisi
tıpkı,
var.
Tıpkı Muhammed Ali'nin o reaksiyonundaki taraftarların gönlünü kazanması gibi.
Tam da o nokta çok önemli. Yani ben de yazdığım yazıda asi kahraman asi kahraman düzenbaz tanrı ifadesine vurgu yapmıştım. Belgesel Asef Kapadia'nın belgeseline göndermede bulunarak. Yani bunların hepsini bünyesinde barındırdığı için çok çok özel bir figür olmayı başardı Maradona ve hepimizin hayatında unutamayacağımız anlara eşlik ettiği için kendisine şükran borçluyuz diyeyim.
Hocam o zaman son bir sorumu alayım sana, teşekkür edelim, seni uğurlayalım. Ben Özkan'la son 5 dakikaya devam edeyim. 1960'ta başlayan bir ömür yolculuğu, 2020'de biten bir ömür yolculuğu, net olarak tam 60 yıl. Bugünün dünyasında 60 yıl genç denebilecek bir yaş, değil mi?
Evet.
Ama öte yandan da programda çok o kısmına zaman ayıramadık, değinemedik. Kendi hayatıyla da sürekli Rus ruleti oynamış bir figür Maradona. Yani kötü bağımlılıkları var, şu var, bu var. Hatta ölümünde bile daha dün okuduğum bir haberde bir takım ilaçlarla vücuda zararlı bir başka maddeleri aynı anda kullanmasının kalbinin ritmini tamamen bozdu ve kalp krizinin bu nedenle yaşandığını da öne süren görüşler var. Böyle de bir tarafı var, yani dünyanın o kendi akışına uymayan bir asi tarafı da vardı Maradona'nın. En büyük zararı da belki işte kendine ödetti.
Burada tabii yine Özkan Bey'in metninde de geçen o dünyada dahilerin başına gelen, yani dehaların başına gelen yalnız kalma, hı-hı, ve acı çekme. Hakikaten de böylesine figürlerin hayatları hep çok zorlu geçer.
Evet.
Hatta böylesine figürlerin hayatında hep etrafında çok fazla sayıda insan olur. Ama o çok fazla sayıda insan olmanın ötesinde sürekli yalnızlardır. Tabii. Bir de işin böyle bir boyutu vardır. Yani Maradona hatta buna bir yalnız kalabalık, bir ünlü sosyoloğun kitabının ismini, evet, şey yapabilirim. Yani yalnız kalabalık. Yani burada etrafınızda binlerce insan var ama yalnızsınız ve o yalnızlığınız sonucunda bir takım kötü alışkanlıklara da sapıyorsunuz ve bu sizin belki de çok daha uzun sürebilecek hayatınızın çok daha kısa şekilde sonlanmasına da yol açabiliyor ki bu konuda da dünya tarihinde pek çok sanatçının, sporcunun olduğunu biliyoruz.
Evet.
Maradona da bunlardan bir tanesi ama son olarak şunu söyleyeyim.
Son, yani, evet hocam.
O Napoli şampiyonluğu sırasında Napoli mezarlığına yazılan "ne kaçırdığınızı bir biliyor musunuz" cümlesini hayata geçiren bir kişinin kolay kolay unutulmayacak olması biraz buralarda saklı. O şehir aidiyet meselesinde saklı, yetenekte saklı. O yüzden gerçekten çok büyük bir sporcuyu uğurladık diyebilirim.
Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Biz de seni bu cümlenle uğurlayalım. Haftaya, daha sonraki programlarda yine birlikte olabilmek dileğiyle.
Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendinize
sağ
çok iyi bakın.
Çok sevgiler. Evet sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ahmet Talimciler İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden ve spor sosyoloğu olarak bağlandı yine Spor Daima'ya, çok değerli katkılarda bulundu. Özkan, kaldık yine biz bize, son 4 dakika neler söyleyeceksin?
O zaman hemen şunu söyleyeyim, hani bir kişi en iyi yakınları bilir. Mesela biraz önce o Falkland adaları yüzünden Tottenham'dan ayrılmak zorunda kalan yine bir Arjantin efsanesidir Adiles. Onunla ilgili şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki Maradona'yı birçok insanla kıyaslamayın. Çünkü bu gereksiz bir kıyaslamadır. Çünkü o tıpkı bir sihirbaza benzer. Yani şapkasından ne zaman tavşan çıkaracağını bilemezsiniz diyor.
Hı
hı. Şimdi böyle bir oyuncu. Aynı zamanda futbolu sanata dönüştüren, futbolun böyle de oynanabildiğini, hiç kimselere benzemeyecek şekilde oynanabildiğini kanıtlayan da bir adam. Bir de şeyden bahsedeyim bu kısa sürede, işte o karşılaştırmalardan. Bugün Messi ya da Ronaldo'dan bahsederken hakikaten Maradona'dan çok daha üstün olan bölümleri sadece ve sadece istikrarları ve istatistikleri. Yani 100 gol barajına kadar yaklaşan olağanüstü isimler bunlar.
Evet.
Dolayısıyla sakatlanmıyorlar. Bu da çok ilginç. Yani çok nadiren sakatlanıyorlar.
Hı hı.
Fakat Maradona'nın dönemini düşündüğümüz zaman ortalama bir maçta 35 kez düşürüldüğü istatistik olarak bir gerçek. Hatta Dünya Kupası'nda Güney Kore maçında tam 45 ayrı faule maruz kalmıştı.
Sen bu cümleyi kurunca o maçlarda hakikaten Maradona'ya takılan çelmeler direkt gözümün önüne geldi Özkan. Düşer kalkardı.
İşte tam da burada FIFA devreye girmek zorunda kaldı.
İşte Maradona yine futbolu değiştirdi. Çünkü FIFA dedi ki bu iş böyle gitmeyecek. Yani sahadaki bir takım yıldızlar eğer böyle bir futbol oynanması devamında hakikaten zor duruma düşecekler. Yıldızları koruma kanunu çıkarıldı. Bakın bunu da ön plana gelmesi, düşünülmesindeki tek sebeptir. Maradona dolayısıyla dönemi itibariyle iyi bir oyuncu değildir. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bütün zamanlara hitap eden bir oyuncu. Şimdi bugün olsaydı oynar mıydı? Hem de çok rahat oynayabilirdi. Messi'ler, Ronaldo'lar çok ciddi taktiklerin, efendim apayrı antrenman metotlarının bir sürü psikoloğun yardımlarıyla buradalar. Onun olduğu dönemde çok ciddi, çok sert.
Son 15 saniye sevgili Özkan.
Dolayısıyla bir daha bir eşinin gelmesi oldukça zor olan bir futbol yıldızını uğurladık.
Evet, bir stadyumda belki izleme şansına sahip olmadık. Sen de, ben de, Ahmet Hoca da, ama bütün maçlarını neredeyse canlı canlı yaşı 50'nin üzerinde olanlar olarak izlemiş bahtiyar bir kuşağız ve biraz da ihtiyar bir kuşağız sevgili Özkan. Biz çok çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Önümüzdeki hafta yine birlikte olabilmek dileğiyle. Sağ ol Özkan. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Tolga Kökten, telefon hattımızın ucunda sevgili Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimcilerle birlikte programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, TRT'den, Türkçe'nin ve Türkiye'nin yaşatıldığı Ankara'dan tüm dünyaya sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Görüşmek üzere.
Spor Daima. Spor Daima.